Evet beyler selam. Nasılsınız? İyi misiniz?
Merhaba, iyi. Teşekkür ederim abi.
İyi,
Seni
sen
sormalı.
sormalı.
Valla ben de işte ne kadar iyi olunabilirse dün akşamdan sonra o kadar iyiyim. Tabii kalpler biraz kırık. Onu ilerleyen dakikalarda konuşacağız. Ama önce şöyle kısa bir giriş yapalım istiyorum. Ne yapıyoruz? Neciyiz? Amacımız ne? Bu aslında bizim TAU adını verdiğimiz oluşumun medya ayağını oluşturan podcast ve video serilerinin ilki. İlk etapta podcast'le başlamayı uygun gördük. Bakalım ne yapabiliyoruz, yapabiliyor muyuz? Kendimizi de biraz test etmek adına, biraz da dinleyici beklentilerine kendimizi adapte edebiliyor muyuz? Onu da görmek adına bu medya işlerine podcast'le giriş yapalım dedik ve bunun için de 3 tane format bulduk. Bu formatlardan bir tanesi de serbest atışı, yani haftanın ya da bu podcast serisi artık nasıl bir zaman aralığına yayılacaksa bir önceki podcast'ten sonra geçmiş olan önemli spor olaylarının konuşulduğu bir serbest atış, karışık spor temalı bir podcast serimiz var. Bunun adı Serbest Atış. Bugün de işte bunun ilk kaydındayız. Dolayısıyla bugün aslında çok fazla bir temaya bağlı kalmadan bizim için önemli olan bu haftaya damgasını vurmuş spor olaylarını konuşacağız ve sanıyorum herhalde dün akşam belirlenen şampiyonluk yarışından daha önemli bir şey olmadı
Evet.
bu hafta. Dolayısıyla aslında vaktimizin çok önemli bir kısmı, neredeyse tamamını bu şampiyonluk yarışı ve en nihayetinde Galatasaray ne yapmalı, ne yapabilir buradan sonra ona ayıracağız. Çünkü hepimiz Galatasaray taraftarıyız. Kendi camiamızı daha iyi biliyoruz. Kendi camiamız hakkında yorum yapmamızın da daha iyi olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla hani diğer camialar, diğer takımlara ve diğer taraftarlara da saldırgan gelebileceği için aslında o takımlar hakkında söyleyeceklerimiz fazla konuşmayı tercih etmiyoruz sanıyorum ki. Yani Fenerbahçe neyi yanlış yaptığı Fenerbahçe taraftarı bizden daha iyi bilir. Yani biz yine bir şeyler söyleriz dilimizin döndüğünce ama aslen eleştirimimizi de övgümüzü de kendi takımımıza yöneltirsek yanlış anlaşılma ihtimalimizin de daha düşük olacağını düşündüğümüz için daha ziyade özellikle Türkiye'de futbol konuşulurken Galatasaray üzerinden bir yorum yapacağız. Sonuçta biz teknik taktik değerlendirme programı değiliz. Maçları sistemler üzerinden analiz edecek insanlar da değiliz. Onlar zaten yeterince yapılıyor. Biz daha ziyade bir taraftar gözüyle ne görüyoruz? Bu bize ne hissettiriyor? Ne olabilir? Bunlar karşılığında bunları konuşmak için aslında bir araya geldik. Ve dolayısıyla TAU Serbest Atış programının ilkinde ne olacak bu Galatasaray'ın hali temalı. Buradan sonra ne yaparız? Buradan önce ne yapabilirdik? Onları şöyle bir kısaca konuşalım istiyorum. Ve sözü öncelikle Furkan'a bırakıyorum. Furkan, ne
Evet.
hissediyorsun dün akşamdan sonra?
Yani hissettiklerim çok karmaşık. Tabii büyük oranda üzüntü hakim. Yani bir yandan da kendimi teselli etmeye çalışıyorum. Yani bundan bir ay önce biz bu şampiyonluk defterini kapattığımızı düşünüyorduk. Ancak yani bir anda böyle bir önümüzde bulduk, tekrar bir fırsatı ele geçirdik. Galatasaray'ın winner karakterinin hani son 3-4 haftada zuhur ettiğini düşünerek yani
Ey
ama
ruh, geldiysen bir işaret ver.
yani kesinlikle kesinlikle yani bu işaretleri aldık biz hani Beşiktaş maçında, Antalyaspor maçında, Konyaspor maçında, yani bunlar böyle çok ittire kaktıra kazandığımız ama hani 11-0-0 hani oynuyordu rakipler, daha doğrusu öyle söyleyelim, ve hani bunlara karşı
Hangi maçları?
kazandığımız için
Konya ve Antalya maçları mı?
tabii, Konya ve Antalya maçları kesinlikle.
Normal ama onlar da şampiyonluğu oynadığı için yedikleri her gol çok önemliydi yani baktığın zaman.
Yani hani gerçekten Konya hani ilk devre bize karşı oynadığı maçta 4-3 kazandıkları maçtaki gibi oynasaydı belki bizim için çok daha zorlu geçebilirdi. Yani hani bence kaybeden mesela orada Konya oldu. Antalyaspor yine aynı şekilde. Neyse yani hani biz bu maçı kazandıktan sonra ya ben de bir ümit doğdu açıkçası. Yani Trabzon maçında kapatmıştım o defteri. Son saniyede hatta attığımız o Emre Akbaba'nın golünden sonra kapatmıştım o defteri ama. Yani son maçta da yani biz Beşiktaş ne atarsa atsın hani biz onun 3 fazlasını atarız diye düşünüyordum. Yani nitekim 3 tane attık ama bence daha fazlasını atabilirdik. Yani teknik taktik unsurlar bir kenara, yani Galatasaray buraya yine iyi geldi, tamam doğru, ama eriye eriye geldi. Biraz da onun da etkisi olduğunu düşünüyorum. Hem bir yandan üzülüyorum, yani hani Beşiktaş'ın şampiyon olması beni üzdü doğal olarak. Yani hatta şöyle söyleyeyim, yani bir Galatasaray'ın herhalde en çok sevdiği şeylerden bir tanesi de Fenerbahçe'nin başarısız olmasıdır. Yani bir Fenerbahçe yenilgisi en kötü anında bile bir Galatasaraylıyı mutlu edebilir. Yani Fenerbahçe hani böyle bir son saniyede kazanmış. 90 artı 9'da Serdar Aziz kafayla gol atmış sanırım. Böyle garip dramatik bir maç olmuş. Yani oradaki hallerine bile gülemedim yani. Gerçekten Fenerbahçe'nin hani o kadar para harcayıp transfer yapıp üçüncü olmasına bile gülemedim. O bile moralimi düzeltmedi. Kısacası böyle diyelim. Daha detaylı da konuşacağız sonra.
Okan, sen ne diyorsun peki?
Şimdi öncelikle olaya nereden başlayacağımı düşündüm de. Yani Furkan'ın dediği doğru. Biz bir ay öncesinde bu defteri zaten kapatmıştık. Yani artık en gerçekçi hedef ikincilik. İkinci olursak gayet iyi olur. Hatta üçüncülük de çoğu kişinin kabul ettiği bir şey yani. Bir
Bir
ay
ara
öncesinde
gerçekten
sorsak.
Trabzon'a geçilme ihtimali günceldi aslında, masadaydı
Evet.
yani.
Yani Trabzonspor'a yenilsek masadaydı o. Son anda kurtardık orada da olayı.
Evet.
Ki ondan sonra işte ittire kattıra gelen son dakika Emre Akbaba golleri, ki bunlar muhtemelen Emre'ye de yeni bir kontrat kapısı açacak. Yine kalacak görüntü o. Onun dışında yani benim üzüntüden çok, yani o kadar büyük bir kalp kırıklığı veya üzüntü olmadı. Sinir oldu. Sinirin nedeni de yani bence dün akşam gerekli averajı sağlayabilecek gücümüz vardı. Fakat bunu kullanamadık. Yani beni sinirlendiren nokta buydu. Ama
Yani
içim dediğim gibi tepkiyle
gerçekleşebilecekken gerçekleşmeyen ihtimaller diyorsun.
kesinlikle kesinlikle olabilirdi. Yani ilk yarıda kaç tane orta yapmışız? 30 tane mi? 28 tane mi ne? Ama bir tanesine kafa vuramıyorsunuz vesaire. Yani bunlar konuşulacak çok uzun şeyler. Fakat hani dün maç sonu, evet ben de yalan söyleyecek değilim, hocaya kızgındım. Ya böyle 11 niye çıkartıyorsun? Şu değişiklikleri neden ilk başta yapmıyorsun? Neden bize ilk 45 dakikayı zulüm izletiyorsun? Gibi argümanlarla. Fakat geldiğimiz noktada takımın son haftaya gelmesi büyük bir mucize. Averajla şampiyonluk kaçırıyorsun. Son maça kadar gelmişsin. Ve buraya gelene kadar atlattığın badireler saymakla bitmez. Ben dışarıdaki yani federasyon tarafı, medya ayağı, oralara hiç dokunmayacağım. Yani direkt Galatasaray Başkanı çıktı. Galatasaray'ın resmi televizyon kanalında oyuncularını salladı. Çıktı hocasına salladı. Gazetelere demeçler verdi. Bunları hepimiz gördük.
Ya dün de
Yok
zaten
bunlar şerefsiz dedi ya, Galatasaray'ın başkanı çıktı, Galatasaray'ın futbolcusunda bunlar şerefsiz dedi.
dün hocanın zaten basın toplantısının sonunda ettiği cümleyi bilmiyorum, dinlediniz mi? Şey dedi, hani ben yarın Bodrum'a gidiyorum, Amerika'ya gidecektim ama vizem yokmuş, gidemiyorum dedi. Orada bir iğneleme vardı hani,
Ya
Cenk.
dünkü toplantının her yerinde iğneleme var zaten.
Tabii.
İğnelemeye geçtim. Hoca artık bombalama yaptı dün.
Ya burada bir parantez
Evet.
açayım. Cengiz şey demişti yaklaşık 1,5 ay önce Galatasaray İş Adamları Derneği toplantısında sanırım. İşte Florya'da hoca işte bütün takımın uçak biletlerini, ücretsiz uçuşlarını kendi hususi amaçları için kullanıyor vesaire diye dert yanmış denene göre iddia olarak hani bu medyaya servis edildi. Ama dünkü demeç basın toplantısı üzerinden gördük ki yani iddia değilmiş basbaya yani. Koskoca takımın başkanı Fatih Terim gibi bir figür için bu lafları yani uçak bileti konusunu bile yani bir nasıl diyeyim tartışma meselesi haline getirmiş. Yani gerçekten bu utanç verici yani uçak bileti eninde sonunda.
Rezalet.
Yani ne
Tamam,
olabilir?
bir saha içine, biraz daha saha içine dönelim. Oradan
Hı.
sonra zaten saha dışını ve mevcut yönetimi ve gelmesi muhtemel olan yeni yönetimleri de konuşacağız
Hı.
ama saha içine dönecek olursak dün akşam ve ondan önce gördüğümüz şeylere bakarak aslında biraz şampiyonluğa neyin mal olduğunu bence konuşmak gerekiyor. Ya yani elbette averaj da yani gerçekten çok kalp kırıcı bir şey. Yani sadece bir averajla ve Hatayspor sadece normal bir şekilde yenilse bile şampiyon olabilecekken
Evet, çok.
şampiyon olamamak gerçekten hani çok kırıcı bir şey. Buna neyin sebep olduğuna bakmak lazım. Ben hani yani hocayı ben de çok eleştiriyorum. Özellikle bu hani işte insan kaybetmeyeceğim, insan kazanmayı severim yaklaşımı çok doğru bulsam da abi yani Emre Akbaba kadar
abi Akbaba'yı
şansı
daha kazanmayalım ya.
Gerçekten yani gerçekten ya ben Akbaba'nın kazanılması gerektiğini düşünüyorum çünkü çok spesifik, çok niş bir oyunun ve sahada çok niş bir rolün oyuncusu yani sol ayaklı oyun açabilen, ikinci forvet olarak konumlanabilen, gol atabilen orta saha. Aslında şimdi Emre Akbaba'nın profili bu.
Çok vaatkar.
Ama Emre Akbaba kendini oyuncu profili. Orta saha değil, forvet zannediyor. Sıkıntı o.
Evet. Fakat dün işte evdeki arkadaşlarla falan da böyle biraz işte Rıdvan Dilmen var böyle sahayı işte parselizasyon, alan yerleşim bilmem ne falan sürekli anlatarak, yaşayarak falan izlediğim için maçları aylardır Emre Akbaba'nın oyununa getirdiğim temel eleştiri zaten aslında hepimizin de paylaştığı bir eleştiri. Abi bu adam saha içinde konumlanmayı bilmiyor. Emre Akbaba saha içinde yani bu 360 derecelik saha görüşünde tam olarak olması gereken yeri sahada bilmiyor. Yanlış konumlanıyor. Yani korkunç ileride Emre Akbaba o kadar, belki bu hoca taktiğidir bu arada bilmiyorum. Belki hoca öyle yapmasını söylüyordur. Fakat Emre Akbaba sadece saha içinde konumlandığı yerin 3 metre, 5 metre gerisinde konumlansa biz bugün ne Denizlispor'dan gol yerdik, ne Malatyaspor'dan gol yerdik, ne de verdiğimiz kontraları verirdik alanda sıkışıp top kaybetmelerden. Çünkü Getson-Taylan ikili hattı, yanlarda kanatlar zaten forvet gibi konumlanmış. İşte Babel olsun ondan sonra diğer tarafta zaman zaman Halil, Kerem falan sağ kanatta kim oynuyorsa o anlık. Emre Akbaba sürekli kendi forvete atıp bir anda bizi 4-2-3-1'den 4-2-4'e çeviriyor. Şimdi Emre Akbaba'yı da kazanmayalım artık, ben katılmıyorum. Kazanalım. Neden kazanalım? Türk, sol ayaklı, gol atabilen Galatasaraylı bir futbolcudur Emre Akbaba. O yüzden yani de kaybedilmemelidir de. Emre Akbaba'nın, Emre Akbaba'yı kazanmanın yolu da her maçı 11 başlatmak olmasa gerek.
Aynen öyle. Yani Emre Akbaba'yı yani rotasyon için kazanırsın. Kenardan sana gelir, kilit açar, bir şey yapar.
Ve hani biz şu meselenin çözüldüğünü düşünüyorduk aslında Trabzonspor maçında son dakika, o son 10-15 dakika oynanan oyuna bakarak. Aslında bu takımda Arda'nın da Emre Akbaba'nın da çok iyi birer hamle oyuncusu olduğu, artık topun karşı tarafa yığılacağı belli olduktan sonra girip enerjileriyle ve sezgileriyle bize gol veya goller kazandırabileceği görünmüştü bence. Trabzon maçından sonra. Fakat Trabzonspor maçından sonra çıkan 11'lere baktığımızda hoca bu oyunculara hamle değil, basbayağı oyunu tutma oyuncuları olarak görmüş ve ben hani buna kesinlikle katılmıyorum. Arda için de katılmıyorum ama Emre Akbaba için özellikle katılmıyorum. Oyunu ele alman gereken hiçbir maçta Emre Akbaba'nın en ilerideki tek forvet, bu Başakşehir maçlarında oynadığı gibi geçen sene, oynamadığı sürece hiçbir şekilde ben artık Galatasaray'da yeri olduğunu düşünmüyorum. Bir ara şeyden çok hevesliydim. Yani sol ayaklı sağ tarafta kanattaki oyun kurucu gibi oynayabilme ihtimalinden çok heyecanlıyım. Çünkü şut atabiliyor, pas atabiliyor, oyunu açabiliyor.
Çok ani dönüşleri var.
Ve onu şeyle kapatabiliriz diyordum ben yani. Çok güçlü ve atletik bir sağ iç oyuncusuyla, işte Getson Fernandez ya da artık Fernandez gidecekse oraya alınacak bir oyuncuyla Emre Akbaba'nın yaratması muhtemel savunma zaafını da kapatabiliriz diye düşünüyordum. Enerjik bir sağ bekle. Mesela Omar geri dönerse falan. Ama Emre'nin o taraklarda falan hiç bezi yokmuş. Onu anladık çünkü asla oralara hiç gezmiyor, hiç gitmiyor. Geçen sene geziyordu enteresan bir şekilde. Bu sene onu da yapmıyor. Derken yani saha içinde özellikle Emre Akbaba tercihinin bu son haftalarda bize çok pahalıya patladığını gördük bir yandan.
Ya, Emre,
bir yandan da sen devam et Emre
yani,
özelinde.
Emre özelinde abi şu var yani, senin dediğin profilde ilk geldiği vakitlerde çok iyi oynuyordu. Yani hani sakatlanana kadar özellikle. Yani o profilde oynuyordu. Fegüli'nin yedek kaldığı dönemden. 2018-2019 sezonunun başından bahsediyorum. Yani ilk 3 ayından.
Evet.
Emre Akbaba sakatlanana
şöyle
kadar.
Şöyle ters ayağıyla falan uzaktan gol attığı zamanlardı.
Tabii tabii. Yani aynen öyle. O zamanlar işte solda Rodriguez işte ya da Onyekuru oynuyordu. Sağda Emre Akbaba oynuyordu. Biz maçlara öyle çıkıyorduk. Yani Fernando'yu, Ndiaye, Belhanda üçlü merkezde. Ondan sonra o sakatlandıktan sonra tekrar geri döndü, geri döner dönmez tekrar işte o maalesef Rize'deki sakatlığı. Yani Emre Akbaba'nın kendi oyununu evriltmesi gerektiği yerde hiç yani kendini evriltmedi. Hatta yani ben geçen gün
negatif evrim oldu hatta.
Tabii tabii, negatif, tersine bir evrim oldu. Yani ben geçen gün Orhan Uca'nın yayınını izlemiştim, bilmiyorum fark ediyor musunuz, kendisi hani dediği şu, yani ben Emre Akbaba'dan bir serbest 8 olmasını beklerdim. Kariyerini öyle şekillendirmesini beklerdim dedi. Aklı varsa böyle olur dedi. Hala da yola çıktı ama hani kendisi hiç onu öyle düşünmüyor. Yani Emre'nin kendisi gerçekten hani
kendini 9.5 görüyor aslında.
9.5 görüyor ama aslında artık öyle değil yani. Hani
değil.
Çok çok başka bir rolün insanı ve hani kanat oyuncusu da olmaz. Kanat oyuncusu olmak için çevik olmak lazım. Yani süratli olmasam bile çevik olmak lazım ama Emre o çevikliğini de çok kaybetmiş. O seviyenin çok çok altında. İlk geldiği seviyeyle o yani bugünkü seviyesinin arasında çeviklik açısından, atletik kapasite açısından çok büyük fark var. İnanılmaz erozyona uğradı. Yani hızlı bir oyuncu zaten değil ama bütün o atletik yeteneklerini, çevikliğini, kıvraklığını, o rakipten sıyrılabiliyor olmasını bunları da kaybetti yani maalesef.
Bu da kendisini as oyuncudan rotasyon oyuncusu seviyesine düşmesinin en büyük nedenlerinden biri.
Evet. Yani Emre'nin sahada olduğu bir kadroda oyunu tutamazsın zaten. Semih abi de defalarca söyledi.
Yani Emre ama zaten şöyle de bir durum var. Emre Akbaba Galatasaray'a transfer edilirken de aslında Emre Akbaba'nın sahada olduğu hiçbir 11 de Emre'nin sağ ön gibi konumlanmadığı hiçbir 11 de aslında 4-3-3 ve varyantlarını oynayabilen bir takım olamıyordu. Zaten hı hı. Başta da öyleydi. Yani Emre Akbaba sahada ve ortadaysa zaten mecburen 4-2-3-1'e dönüyordun. Artık 4-2-3-1'e de dönemiyorsun. Emre o kadar ileri atıyor ki kendini. Dönemiyorsun ve bir de tabii diğer bir durum. Yani oyuncu kaybetmeyi sevmiyor hoca. İnsan kaybetmeyi sevmiyor. Bunu biliyoruz yani. Hı hı. Yıllardır ben Fatih Terim'i tanıdım tanıyalı. Gerçekten kendi doğrularına çok bağlı bir adam her anlamda. İnsan ilişkileri anlamında da. Hı hı. Ve bunları da çok iyi idare edebilmiş bir adam zamanında. Fakat şöyle de bir durum var. Biz kaybettik ama bazı oyuncuları da.
Evet.
Bazı insanları da kaybettik. Feghouli nerede abi mesela? Yani
3 ayda haber yok adamdan ya.
1 dakika süre almadı ve hani hepimiz şunu biliyoruz değil mi? Yani eğer Feghouli ve Falcao, hadi Falcao sakat da o yüzden oynamıyor diyelim. Bence o da biraz işin hikayesi ama Falcao ve Feghouli şu Konya Spor, Antalya Spor, Denizli Spor maçlarında sahada olsalardı hı hı. Biz bu gerekli iki averajın çok daha fazlasını atmıştık. Bizi bu işten çıkarırlardı zaten. Buna eminiz değil mi hepimiz?
Kesinlikle.
Aynen öyle.
Yani çünkü çok net bir beceri eksiği vardı aslında bu takım. Bu takım gerekli volümü yarattı abi atakta. Gerekli sıklığı yarattı, gerekli tempoyu yarattı. Fakat yok işte o keskinlik yok edemedi, yani.
İşi bitiremedi.
Tabii.
Ya bugün Beşiktaş'ın en büyük olayı neydi? Gezal. Yani tartışması sezonun en iyi oyuncusu yani. Gezal. O üretkenliği oluşturan, keskinliği oluşturan, takıma o dinamizmi katan, teknik dokunuşları yapan sadece Raşit Gezal. Gezal'ı çıkardığın zaman Beşiktaş dümdüz bir takımdı.
Hücumda organizasyon anlamında gerçekten çok sıkıntı yaşardı.
Tabii Galatasaray'da Gezal'ın, yani açıkçası bunu söylemekte de bir abes görmüyorum. Bence Feghouli Gezal'dan bir tık daha da üstün bir oyuncu.
Yani Cezayir milli takımında Feghouli oynuyor. Yani Gezal 5. 6. alternatif öyle söyleyelim. Yani Cezayir milli takımında onun yerine oynayanları söyleyeyim. Zinedine Ferhat, Riyad Mahrez'i zaten saymıyorum. Yusuf Belaili, ondan sonra Yasin Brahim'i. Yani 3 tane oynayan oyuncu var Feghouli dışında. Yani Gezal 6. 7. alternatif Cezayir milli takımında. Kadroya giremiyordu.
Sen böyle elinde olan bir yetenekteki oyuncuyu nedeni belli olmadan bir şekilde kestin attın.
Ya bu arada şuna ben neredeyse eminim. Burada hatalı olan Feghouli'dir kesin. Yani mesela ikisi arasındaki problem bugün tüm detaylarıyla ortaya çıksa belli ki bir problem var. Bu karar sadece hı-hı. sportif olamaz. Bir dakika bile almaması sportif olamaz en azından.
Tabii. Hepsinde kablodaydı yani.
Burada hatalı kesinlikle Feghouli'dir. Yani hani hoca Feghouli'ye mutlaka gitmiştir. Onu kazanmaya çalışmıştır. Fakat bir yerden sonra kazanmayı bırakmıştır. Yani kazanmaya çalışmayı bırakmıştır. Ona %100 eminim.
Muhtemelen Belhanda'nın gönderiliş şeklinden dolayıdır.
Ama muhtemelen sonuç olarak elde yararlanılamayan bir atıl potansiyel var ki o potansiyelin önemi şu. Gerçekten çok küçük bir kısmı şampiyonluğu el değiştirebilirdi o potansiyeli. Yani burada iki golle kaybettik abi şampiyonluğu. Şimdi hani tamam Beşiktaş senenin genelinde en fazla hak eden takımdı. En iyi futbolu en fazla hafta sayı olarak söylüyorum. Oynayan takımdı. Bunların hepsine eyvallah. O yüzden de zaten Beşiktaş'ın şampiyon olması birçok taraftar tarafından da garipsenmedi. Fakat şöyle bir durum var. Abi iki gol. Yani dönüp dolaşıp aynı noktaya gidiyoruz. Evet. Eğer Beşiktaş maçında atılmış olsa bir gol. İlk Beşiktaş maçını hatırlayın. Josef'in golü tamamen şansa, üstüne biz maç 1-0 iken de birer tane net pozisyon kaçırıyoruz Emre Kılınç'la ve Emre Akbaba'yla. Yani deplasmanda bir gol atmış olsan da yine şampiyonsun. Aslında gerçekten çok küçük detaylar belirliyor.
O değil de Kılınç şimdi ve... Kılınç deyince aklıma geldi. Emre Kılınç da Ankara Gücü maçından sonra kızağa çekildi mesela.
Evet, ben de onu
abi
anlayamadım.
Abi orada Emre Kılınç'a ben Fatih Hoca'nın çok net kızdığı iki tane pozisyon hatırlıyorum sene içinde. Çok net ama böyle yani hoca böyle sahada takımı, tırnak içinde söylüyorum bunu hani Emre Kılınç'ın öyle bir şey yapacağından değil de takımı sabote edebilecek, takıma galibiyete ya da işte gole, pozisyona mal olabilecek çok bariz şey hatalarını, değerlendirme hatalarını, muhakeme hatalarını çok affetmiyor kolay kolay. Yani buna çok kızıyor, onu biliyorum. Emre Kılınç'ın da bir topukla atmaya çalıştığı bir gol vardı. Hatta ondan sonra hoca bana kızacak diye sakatlandım numarası falan yaptı. Senenin başında tam hangi maçta hatırlamıyorum da pozisyonu hatırladınız değil mi? Evet, bir de bu Antalya Spor maçında galibiyete mal olan gördüğü bir kırmızı kart var. Oradan sonra zaten Emre Kılınç'ın takım içindeki pozisyonu hep sallantıda oldu. Yani iyi oynayamadığı her maç Emre Kılınç mutlaka bir sonraki maçta dakikası azaldı yani. Hani hiçbir zaman koşulsuz şartsız güven kalmadı Emre Kılınç'a. Fakat şöyle bir problem var. Abi bu hataları Emre Akbaba da yaptı. Yine aynı noktaya dönüyoruz. Yani hani hoca herhalde orada bir niyet değerlendirmesine girdi. Ya da belki bilmediğimiz bir performans düşüşü ya da bir sakatlığı var bu oyuncuların. Tayland'da da bunun olduğundan bahsedildi. Çünkü bundan bir ay öncesine kadar böyle Eteboy'la katledilen futbollar, maçlar. Hı-hı. Gerçekten yani futbol tarihi adına pek parlak olmayan bir takım sahneler yaşanırken Eteboy'la sahada. Tayland neden oynamıyor sorusu sorulduğunda da verilen cevap, ya onun bir fiziksel durumda bir düşüş var. Çok daha kötüye gidebilir. Siz bilmiyorsunuz, fazla kurcalamayın o işleri falan deniyordu. Belki Emre'de de, yani Emre Kılınç'ta da böyle bir durum ya olabilir. Fakat en nihayetinde hı-hı, şu bir gerçek yani. 5 atsan hani Beşiktaş'ın çünkü maçı kazanabileceği şüpheli, Göztepe maçını kazanacaksa da bir farklı kazanacak. Zaten Galatasaray'ın tüm averaj hesapları da Galatasaray 4 fark atar mı üzerinden şey yapıldı, hesaplandı dikkat ettiyseniz hafta boyunca. Yani Beşiktaş'ın zaten handikaplı bir galibiyet alamayacağı kestiriliyordu galip gelse bile. Dolayısıyla aslında senin atabildiğin kadar atmaya ama mümkünse en azından 4 fark atmaya çıktığın bir maçta en nihayetinde Falcao, Feghouli, Emre Kılınç, Onyekuru ve Mustafa Muhammed ilk 11'de değil. Kimler ilk 11'de? İşte Brentford'dan son gün kiraladığım Halil Dervişoğlu, ki o da çok iyi bir oyuncu, eyvallah. Ama sonuçta bir Falcao değil. Keskinlik açısından konuşuyoruz yine. Hı hı. İşte Emre Akbaba zaten sahadaki problemlerini bahsetmekle bitiremeyiz yani burada.
Babel sene boyunca
tabii. Babel sene boyunca hiçbir zaman şu maçta göstereceği performansın ışığını vermemiş. Maç çok çok iyi oynadı. Kariyer maçını oynadı Galatasaray'da. Zaten hep böyle oynuyor olsaydı şu anda bir Babel tribünü falan olurdu. Ayrı böyle no context Babel falan hesapları açıldı Twitter'da. O kadar iyi oynadı. Ya yani o kadar iyi. Hakikaten dün o volümün çok önemli
dün,
kısmı dün Babel üzerinden.
İnanılmaz yani. Ya, ya buraya bir aldığı her an tehlike yarattı. Her an heyecan yarattı.
Buraya bir parantez açabilir miyim?
Tabii.
Ha şöyle söyleyeyim yani Babel dün çok çok iyi oynadı. Hatta son 5-6 haftadır çok iyi oynuyor yani skor anlamında, oyun anlamında ama ben bunun biraz da geçici olduğunu düşünüyorum. Yani Babel'de ne olursa olsun bir Beşiktaş nefreti de var yani hani oradan bir intikam alma düşüncesi de her zaman oldu. İkincisi Hollanda'nın Euro 2020.
Ya yani şu konuda da hemfikiriz değil mi? Babel de bu Babel de bu performansıyla aslında niş bir rolün hamle oyuncusu aslında.
Kesinlikle, kesinlikle. Evet. Ve hani çok pahalı bir hamle oyuncusu. Yani Hollanda'nın Euro 2020 kadrosuna girmeye çalışıyordu. Oraya da giremedi. Yani yerine alınan oyuncular işte Gakpo'yu aldı, Frank de Boer, Donyel Malin'i aldı. Yani Babel bir türlü kadroya girmedi. Yani gelecek sene de sözleşmesi devam ediyor mesela. Hani
kalsa, ama kullanım tarihi doldu herhalde.
Kullanım tarihi geçti yani çok geçti. Son böyle bir hani artık dibini herhalde bir eşeledik ya, başka yok yani.
Yalnız
seneye bu performansı veremez.
Dün fark ettiniz mi bilmiyorum. Roberto Mancini'nin geldiği dönem Snyder'de Babel gibi kanada daha yakın. Topu yana çekip vurmalar, yana çekip orta yapmalar. Yani sol tarafta oynayıp sağ ayağıyla attığı çok gol
tabii,
vardı Snyder'e.
Tabii ama mesela hani şunu şey yapmak
dediği olay
lazım.
Gibi yani kanat oyun kurucu olayı.
Evet ama mesela işte Babel'in bu rolü de ancak şöyle oynanabilecek bir roldür. Sol bekin çok enerjik, asla pozisyon kaybetmeyen, geri dönebilen ve akıllı. Yani Saracchi gibi top mu geldi bana? Dur ben hemen bunu geri vereyim de kaybetmeyeyim.
geri verdiklerinden zaten biz ona verdik.
Böyle bir sol bekle olmaz. Bir de bu rol ancak yine çok enerjik, gidip gelebilen ve topun kıymetini bilen. Yani bir orta yaptığında o ortanın duvara çarpmış gibi geri dönmediği veya bir pas verdiğinde onun takıma metre kazandırdığı bir sol içle. Enerjik ve teknik bir sol içle oynanabilecek bir şeydir Babel'in oyununda. Bu kısmı şey yapabilmemiz lazım. Yani mesela eğer senin kanadın sürekli içeri giren ve half space'te konumlanan bir oyuncuysa onu tolere edebilmenin tek yolu sol bekle sol için o sol kanatta, sol önde doğacak boşluğu ortaklaşa doldurabilmeleri ve oraya koşu atabilmeleri aslında. Emre Kılınç bunu yapabilirdi. Sene için başta yapıyor gibiydi de. Fakat hoca bunu da hiç denemedi. Neden bilmiyorum. Bizim göremediğimiz, bilemediğimiz bir şeyler vardı mutlaka ama şu kısımda netiz herhalde. Aslında şu şampiyonluk maçına seneye takımda olmayacak, olsa da ilk 11'de olmayacak herhalde bir 5 tane en azından ilk 11 oyuncusuyla çıktık. Ki bu da aslında Galatasaray'ın kadro zafiyetini ve yönetilemeyen oyuncu ilişkilerine çok iyi bir örnek. Şimdi mesela düşünelim Omar eğer geri dönerse Yedlin az sağ bek olur mu? Olmaz.
Olmaz.
Yedlin sağdırıydı. Donk bugün mesela Balbuena isimleri falan geçiyor Galatasaray için sağ stopere. Geldiği an Donk ilk 11 stoper olur mu? Hayır. Olmaz.
Donk müthiş bir rotasyon oyuncusu olur.
Kesinlikle. Kesinlikle şahane bir oyuncu. O ayrı mesele. Saracchi ile zaten yenilenmeyeceği çok belli. Zaten yenilenmesin de çünkü ben hayatımda Saracchi kadar fizik kapasitesi olup da futboldan bu kadar anlamayan çok az adam gördüm. Yani Leipzig'in neden hiçbir şey çıkartamadığı belli yani. Yani Upamecano gibi sadece hızlı bir oyuncudan Bayern Münih stoperi yapan bir takımın Saracchi'den umudunu neden kestiğini zaten son haftalarda Saracchi'nin yapamadıklarından anlamış olmamız lazım. Saracchi de olmayacak. 3. Taylan kalır seneye fakat iyi bir regista eklenirse takıma az olur mu şüpheli ama hadi onu devam ediyor diyelim. Jetson Fernandez Arsenal haberleri çıkıyor. Bir sene daha kiralayabilirsek çok iyi ama kiralayamama ihtimalimiz yüksek. Ne yaptı? 4. Akbaba'nın kesinlikle 11 oyuncusu olmadığını hemfikiriz. 5. Halil Dervişoğlu'nu alabilir miyiz? Bilmiyoruz.
Alamayız.
5.5 diyelim. Arda da bazı maçlarda seneye 11'de başlar. Ona da yarım yazalım. İlk 11 oyuncusu oldu olmadı biraz net hamile olacağından. 6. Babel bugün gitmeli çünkü 2,5 milyon euro bir hamle oyuncusu için çok fazla diyoruz. 7. Ne kaldı abi? Geriye. Ya zaten
70'i...
sen zaten
Muslera, Markao onlar kaldı zaten.
Taylan. Yani Muslera, Markao, Taylan olursa Jetson. Yani şimdi şöyle bir problem de var. Yani abi Onyekuru çocuğun başına gelmeyen kalmadı Galatasaray'a geldiğinden beri. Sürekli bir sakatlık. Bu sakatlıklara ne sebep oluyor bilmiyorum. Yanlış antrenman bilmiyorum ama bu kadar fazla antrenman sakatlığı da normal değil. Falcao zaten yani keşke imkan olsaydı da herhangi birimiz sağ bacağını verebilseydi Falcao'ya. Böylece şampiyon olurdu. Aynen. Yani Cihat Akbel'in müthiş bir tweet'i var ya işte Emre'nin orası 60. Ben oramı hiç kullanmıyorum. Bendeki orayı alsın kullansın. İlk ora naklini biz yapalım diye. Ya tam olarak bu durumdaydı Galatasaray taraftar. Çünkü Falcao'yla çok net çıkardık biz bu ateşin içinden. Fakat Falcao ortada yok. Mustafa Muhammed ilk 11'de başlamadı. Neden başlamadı bilmiyorum. Çünkü girdikten sonra korkunç bir etki yarattı. Yani o bütün Malatya savunmasının o yerleşimini, o iki tane canavar stoperi HDB ile Wallace'da ki Wallace'da harbiden Lazio'yu pişman edecek bir performans gösterdi dünya. Gerçekten çok çok iyiydi. Wallace'la HDB'yi o kadar oyaladı ki, öyle bir çalkaladı ki sürekli Babel'le Semih baş başa kaldı. Diğer tarafta Kerem sürekli Karim Hafez'le ve HDB'yle birebir kaldı. Mustafa onları oyalarken ve bir anda çok fazla pozisyon bulunmaya başladık. Seneye hepimiz bu takımın as forveti olarak Muhammed'i görüyoruz diye düşünüyorum.
Kesinlikle fakat yani onun kendisi, altına bir oyuncu almak lazım.
Kendisi 11 değil falan yani olay şeye döndü aslında. Yani yanlış 11 ve yanlış oyuncu tercihleri bize şampiyonluğa mal olmuş gibi görünüyor. Ama şu kısmı atlarsak çok büyük bir hata yaparız. Dün abi Kerem'le Muhammed neden oynamadı? Oynasa biz şampiyonluğu alırız diyoruz. Evet. Fakat Babel, Falcao, Feguli, Emre Akbaba, Arda Turan, Emre Kılınç, işte Gerson Fernandez'in falan olduğu bir takımda bize son maçta şampiyonluğu getirmek de ne Zamelek'ten üst düzey bir futbol oynamamış, ilk defa böyle büyük sert maçlara çıkan Mustafa Muhammed'e ne de Erzincanlı Messi'ye kalmamalı yani.
Tabii şimdi geçen bu kısmıda, sene 3. lig maçı oynuyordu. 3. ya 2. lige yükselme maçı oynuyordu Erzincanspor.
Tabii abi şimdi bak yani Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'da dendiğinde bir tane VTR gösterilebiliyordu. Beşiktaş kupa maçında attı dribbling.
Hani. Evet.
Ya şimdi işte kadro kalitesi o kadar düşük ki 3. ligden gelen oyuncu şu an takımın yıldızlarından biri konumunda.
Evet, evet. Ama işte bu da zaten aslında kadronun ne kadar yönetilemediğini gösteriyor. Yani Kerem Muslera ile beraber takımın en sevdiğim oyuncu. Yani inanılmaz seviyorum adamı. Yani sahada izlemekten korkunç keyif alıyorum. Muhammed'le beraber falan oynarken ve hani seneye Muhammed Onyekuru ve Muhammed Kerem bağlantıları üzerine çalışırsak gerçekten çok gol atarız. Çünkü Muhammed'de de o vizyon var. Bu adamlar
ben da kuşları atıyorlar. Ben burada şuna dokunacağım.
Fakat yani şu pardon yani Galatasaray'ı 5 atarsa şampiyon olacağım maçta 5 atmaya zorlayacak adam, 5 atmaya umutlandıracak adam. Ya girseydi 5 atardık aslında dedirtecek adam da Erzincan'dan gelen Kerem olmamalı abi. Bu olmaz. Çünkü tamam Kerem Türkiye Ligi için gayet yetenekli bir oyuncu, çok iyi bir oyuncu. İnşallah milli takımda da var olacak Euro kadrosunda. Belki dakika alır gol veya goller atar. Eyvallah fakat bu adam da Messi değil. Yani hani çünkü şuradan biliyorum Messi olmadığı da. Messi'yi biz U20 turnuvalarında izliyorduk. Bu adam 2005 yılında Nijerya'yı tek başına yendi. Mesela onu gör yani gerçekten tek başına bam bam bam futbol oynuyordu. 17 yaşında bana gitti FM 2005'te profilini arattı herif yani. Bu nasıl bir oyuncuymuş falan diye tamam mı? Şimdi ki FM bile gelişini görememiş adamın çok kötü bir profili vardı yani. Böyle 4, 5, 9, 10 falan da özellikleri 20 üzerinde bu adamın 2005'te. Şimdi bu adam ama hissettiriyordu. O yani o yaşta bile Türkiye Ligi'nde gelse tek başına şampiyon yapar takımı ama Kerem öyle değil abi. Kerem'i geçen seneye kadar kim tanıyor? Geçen sene de kimse tanımıyordu bakma sen. Ya biz aldık da biraz oyuncu bedavaydı. Biraz işte Galatasaraylıydı. Hoca da alt ligleri izletiyor falan diye aldık. Şimdi bu adama mı kalacak abi? Bizi şampiyon yapmak. Şampiyon yapsa çok güzeldi. Mükemmel bir peri masalı hikayesiydi de. Böyle olmaz abi. Senin yani bu işin Kerem'e kalması senin sene başındaki planından ne büyük bir yüzdeyle saptığını gösteriyor aslında. Evet. Bu da büyük bir zafiyet.
Yani geçen sene mesela işte Ömer Bayram'ın Galatasaray'ın en kilit oyuncularından birisi olması da hani yine aynen, aynı şekilde mesela plandan ne kadar çok sapıldığını gösteriyor. O kadar büyük bir şey diyordun ama bu konu hakkında.
Ben şey diyecektim. Muhammed'i istasyon olarak kullanma olayı hatırlarsınız. Hani Gomis-Rodriguez ikilisi mesela.
Tabii.
Gomis'in stoperleri üstüne çekip Geri Rodriguez'e alan bırakması, ona boşluklar oluşturması. Yani Muhammed bunu yapabilecek bir kapasitede oyuncu.
Ya sırtı dönük evet, oyunda
sadece bunun üzerine eğilmek
gerekiyor. Tabii tabii. Sırtı dönük oyunda biraz öğrenmesi gerekiyor. Yani onun okuluna gitmesi gerekiyor. Yani bunun okulu nerededir? Nasıl geliştirilir? Bunu bilmesi gerekiyor ama
valla onda Necati öğretsin abi.
Evet. Necati iyi oynardı bunu. Necati çok iyi bağlantı oyunu da yapardı.
Tabii yani tabii çok muhteşem bir şey. Bir şey söyleyeceğim bu arada. Hı-hı. 35 yaşında Necati şu takımda olsa biz yine şampiyon olurduk. Onu da söyleyeyim.
Kesinlikle. Ya,
yaşa
kesinlikle
gerek yok. Bence bir ay antrenman yapsa olurdu yani.
Emre Akbaba kadar oynardı diye düşünüyorum yani bu seneki.
Daha iyisini oynardı.
Yani bu, çok seviyorum Emre'yi de bu arada. Ya, Emre Akbaba'yı harbiden çok severim. Geldiğinde de çok şey yapmıştım, sevmiştim ama ya bu eleştir biraz da sevgiden. Ya abi ne yapıyorsun? ne yaptın ya? Ne yaptın abi ya? Yani ah be abi.
Ah, hani gerçekten ona diyecektin sen ya.
Ya abi gerçek o kadar fazla ah şunu yapmasaydı diyeceğimiz pozisyon var ki ya sadece 90 artılarda yediğin gollerden birini yememene bakıyor. Ya bu zaten bence Galatasaraylıların kalbinin bu kadar kırık olmasının sebebi de bu. Çünkü olabilecekken olmadı.
Evet. Ya önümüze düştü. Yani önümüze düştü ama burada olabilirdi. Burada da olabilirdi yani.
Evet. Yani saha içinde en azından biz saha içinde kalarak bu şampiyonluğu alabilirdik. Yani top tüfekle kara gümrüğün üstüne gitmesen Mevlüt Erdinç'in one time wonder olmasına engelleyebilirdim. Hı. Böylece unutulup giderdi kendisi. Ya da işte Rize'nin top tüfekle üstüne gitmesen 10 kişiyken o böyle bizim random gülüşlü tweet'i taklit edip yapabileceği hadsizliği yapamamış olacaktı.
Evet.
O kadar çok var ki böyle pozisyon. Yani Ankara Gücü maçında yine top tüfek saldırmasan 10 kişi, yine Mihailak'tan o golü yemesen, bir şekilde bir tane aslan birbirine bağlasan.
Ya, Alanya
çok Spor. Çok fazla var abi, çok çok var. Alanya Spor'un efsane bal golü yani, olmasa.
Bilardo ya golü
haksız
o ya.
Haksız yere iptal edilen pozisyon iptal edilmese yine. Ya o kadar fazla ki böyle yani sezonun hani derler ya mesela kırılma anı falan diye. Hı-hı. Biz de böyle bir 20 tane falan bu şekilde an yazabiliriz ama en nihayetinde ya kimse kusura bakmasın, tam hocaya falan da kızıyoruz ediyoruz ya abi işte Akbaba'yı kazanacağım diye şampiyonluğu vermiş galiba hoca falan filan diyoruz. Hepimiz diyoruz. Herkesin aklından bu geçiyor yani. Hani o çok net ama kimse kusura bakmasın da ya şu adama da bir konforlu çalışma ortamı sağlayamadınız kardeşim. Yani evet. Mustafa Cengiz yönetim abi ne yapıyorsunuz siz ya? Beyler ne yapıyorsunuz siz ya? Şimdi bu konuda Okan'ın tabii anlatacağı çok şey var. Yani o yüzden sözü biraz ona bırakacağım. Daha sonradan ben birkaç şey söyleyeceğim de yani ya birader ya yöneticilik böyle bir şey değil. Ne yapıyorsunuz siz? Yani ben hayatımda bu kadar idare edilemeyen, bu kadar kendini anlatmaktan, meramını anlatmaktan aciz, bu kadar gerçekten kendi kulübünün, kendi çalışma arkadaşlarının hakkını korumaktan aciz bir yönetim daha görmedim. Bak Dursun Özbek bu konuda altın standarttı. Yani diyorduk ki ya Dursun Özbek kimse daha kötü olamaz Dursun Özbek'ten.
Bundan
yani,
kötüsü gelmez. En kötüsü
bundan
bu.
Kötüsü gelmez diyorduk. Kaldı ki Galatasaray Kongresi de öyle düşünmüş olacak ki mevcut başkanın yaptığı baskın seçimden mevcut başkanı başkanlıktan indirdi. Yani normalde biliyorsunuz bu baskın seçimlerin olayı budur. Baskın seçim seçime karar verenin seçimi kazanma şeyidir. Yoludur aslında. Yani baskın seçime her zaman mevcut o seçime karar veren büyük bir avantaja girer. Düşünün ki yani Dursun Özbek o kadar kötü bir başkandı ki Dursun Özbek'e karşı seçim kazanan adayın en büyük kozu Dursun Özbek olmamaktı. Yani evet. Şu anda mesela işte sabahtan beri kahve içiyorum canımın sıkıntısından. Şu anda mesela kahve içinde çok az bir şey kahve kalmış bir bardak var mesela masamda. O seçimde Dursun Özbek'e karşı ben bu kahve kupamı koysa kahve kupası kazanacak seçimi bak. O kadar aynen kötü öyle. Bir başkandı. Ve bunda da bütün Galatasaraylar hemfikirdi bu arada. Yani evet. Hani hiç öyle Dursun Özbek'i savunan falan da yoktu. Abi bugün çok böyle kahir ekseriyet Galatasaraylı diyor ki Galatasaray'ın gördüğü en kötü yönetim Mustafa Cengiz yönetimi Dursun Özbek'ten bile kötü. Abi siz tek kozunuz Dursun Özbek olmamak olarak kazandığınız bir seçimden sonra nasıl bu hale geldiniz ya?
Ya bu şeye
nasıl getirdiniz abi bu? Gerçek bu aşılması imkansız bir çıta bak. NBA'de John Stockton'ın all time asist rekoru asla kırılamaz diyoruz tamam mı? Hı-hı. Ya gerçekten onun gibi bir şeydi ya. Harbiden kırılması imkansız görünen bir rekoru kırdılar abi adamlar. Ne yaptınız abi? Evet. Nasıl yani başardınız bunu yani?
Bir şey araya girebilir miyim? Şey diyeceğim bu şey konusunda yani Okan abi zaten gerekli şeyi söyleyecek de yani sezon boyunca tüm böyle kazanılan maçlarda veya işte en son Fenerbahçe maçında işte Abdurrahim Albayrak çıkıp konuştu, Yusuf Günay çıkıp konuştu. Sürekli hani böyle kazanılan maçlarda konuştular. Kaybedilen maçlarda hiç ortada yoklar sağ olsunlar. Dün de ilk defa kazanılan bir maçın ardından konuşmadılar. Onda da şampiyonluğu hani elimizde, hani elimize değildi belki ama hani önümüze düşen şampiyonluğu kaybettiğimiz maçta.
Sen diyorsun sonrasında. Ki yani şunun hesabını yaptılar. Normalde kazandığımız maçlardan sonra konuşuyorlardı ama dün ya biz bu maçı kazandık ama şampiyonluğu kaybettik. Dolayısıyla kazanmış sayılmayız. O yüzden konuşmayalım diyeyim.
Kesinlikle. Sadece hoca çıktı konuştu. Arda konuştu.
İyi bu kadar sebep sonuç bağlantısı yapabiliyorlarsa bir ilerlemedir bence.
Ya bir de şu
çünkü bu kadar da yapamıyor gibilerdi çünkü sene içinde baktığımız zaman yani.
Bir de şu var.
Şimdi ben şuradan dokunacağım.
Bir detay daha vereyim abi. Bir detay daha vereyim müsaadenle. Hocanın açıklamaları saat basın toplantısı saat 11 gibi bitti. Arda'nın demeci, Donk'un demeci Lig TV'ye konuştu. Bein Sports'a konuştu. Muslera'nın demeçleri yani yayınlandıktan 10 dakika sonra resmi siteye düştü. Resmi hesaptan falan paylaşıldı yani. 10'ar dakika ara vardı aralarında. Hocanın demecinin resmi siteye düştüğünü ben görmedim. O resmi hesaptan açıklamalar 1,5-2 saat sonra paylaşılmış.
Yani... Peki ben yani ben canım sıkıldığından açıp da okumadım Twitter paylaşımını ama sen
ben bir bakayım.
Şey yaptın mı? Sansürsüz paylaşabilmişler mi yani açıklamaları
bir bakacağım.
Olduğu gibi?
Şu anda bakayım.
Hani onu bir netleştireyim çünkü biliyorsun sansür de yapıyorlardı yani.
Tabii tabii.
İnanılmaz bir şekilde yani Galatasaray teamüllerinin Galatasaray'ın işleri yapıla geliş o demokrat tavrının falan tamamen dışında her türden eleştiriye kapalı. Her yaptığını bir şekilde abuk subuk şekillerde meşru gören ve kendi meşru gördüğü için de meşrulaştırabileceğini zanneden çok enteresan kafaların yönettiği bir yönetim olduğu için. Şimdi ben merak ettim o yönetime salladıkları kısımları paylaşabilmiştim.
Şöyle bir de söyleyeyim. Hocanın basın toplantısı devam ederken ben Galatasaray TV'yi de bir kontrol ettim. Yani işte matrak maçlar mı ne öyle yani. Penguen belgeseli yayınlıyorlardı öyle söyleyeyim.
Yani, matrak transferler diye bir format bulmuşlar. Çok çok
öyle bir
zekice
şeydi.
Format. 3 kilomuzda transfer edilen futbolcuları falan da anlatıyorlar. Çünkü akıllı TV ya orası böyle evet. Şey falan herhalde takipçi kasıyor. Çok zekice. Yani müthiş akıllıca bak hangimizin aklına gelir böyle bir program formatı? İşte gelmez. O yüzden siz çalışmıyorsunuz orada. Kardeşim bak böyle formatlar
şöyle, bu zaten. Şöyle söyleyeyim. Yani. Hocanın açıklamasında basın toplantısında yani çoğunlukla hani getirmişler diye bazı cümleler eksik de şu eksik hoca basın toplantısının sonunda şey dedi. Ben yarın dedi hani Bodrum'a gidiyorum. Amerika'ya gidemiyorum. Vizem yokmuş diye işte Mustafa Cengiz'in o yaptığı podcast'ın başında da dediğim gibi hani o iddia daha doğrusu olarak servis edilen şeye cevap vermesi vardı. O yok açıklamada ama açıklamayı %70-80 koymuşlar yani.
Şey şükür olmuş mu yani beyaz gömlek giyme falan filan mevzuları söylen şey yapılmış mı?
Yani
verilmiş mi?
Buraya bakıyorum. Hızlıca okumaya çalışıyorum.
Yani içeride dışarıda yalnız kaldım, içeridekilerle mücadele ettim.
Evet,
bunlar böyle şeyler geçiyor mu?
Mesela demiş ki TFF kurullarına göğsümüzü gelmişken onlara teşekkür edenlerle bile karşılaşıyoruz. İşte burada biraz daha şey...
Bunu
yani...
anlamamış olabilirler mi acaba kendilerine laf geldi?
Muhtemelen. Muhtemel.
Ya bunu da biraz yumuşatmışlar. Yani teşekkür edenler içimizde vesaire bunlarla alakalı ettiği cümleler var. Bunların hepsini biraz yumuşatarak koymuşlar. %70-80. Neyse ben daha fazla anladım. Uzatmayayım. Okan abi artık herhalde daha
Okan,
detayları
dışında,
verecek.
Saha dışında at bizi Okan hadi.
Şimdi saha içini konuştuk geçti. Olayın hadi bir de yönetim kısmına gelelim. Ben kaseti biraz geriye sarıcam beyler. Nereye sarıyorum? Bizim Fatih Terim'in Tudor'dan sonra geldiği şampiyon olduğu sezonun peşinden ikinci şampiyonluk. O Cagney'i aldığımız sezon. Ben şampiyonluk kutlamalarına gittim. İki arkadaşımla beraber. Hı hı. Ve kutlamaların sonunda Mustafa Cengiz, Abdurrahim Albayrak, diğer işte kişiler ve Fatih Hoca'yı davet ettiler. Dediler ki hocamızın kontratını uzatıyoruz. Muhtemelen görmüşsünüzdür bunu. Bugün 5 yıllık imza dediler.
Evet 5 yıllık imza dediler.
Orada 45-50 bin kişi vardı. Millet zevkten dört köşe. Çünkü yani efsanesi 5 yıl daha orada biliyor. Dün Fatih Terim bir şey dedi gördünüz değil mi? Dedi ki 5 yıllık imzalarında 2 yıllık olduğunu öğrendik dedi.
Bu gerçekten bu şekildeyse yani hocanın anlattığı şekildeyse çok büyük skandal. Çünkü sen hem hocana hem taraftarına yalan söylüyorsun.
Bir adım daha atacağım. Bunu Burak Elmas söylemişti. Burak Elmas bir yayına katıldı. Dedi ki Galatasaray o kadar büyük bir yer ki 3 kişi yönetemez dedi. Şimdi Galatasaray'ın bir tane başkanı var. Tamam. Bir tane başkan yardımcısı var Abdurrahim Albayrak. Tamam. Bir tane daha var Yusuf Günay. Yusuf Günay ne iş yapar nedir hiç bilmem. Tanımam.
Şey yapıyordu o Twitter'da bizim resmi hesaptan önce transfer haberleri veriyordu. Belki duyumculuk falan olabilir.
Sarı kırmızı kart koyuyordu sürekli. Yani başka
o klavye... olabilir. İşi o olabilir belki yani.
Klavyesinde yani başka onu... bir şey yok galiba.
Ben şuraya değineceğim. Şimdi Abdurrahim Albayrak bütün Galatasaraylılar tanır. ne yapar, çoğu da sever. Ne eder? Ben bilir, dahil. Çoğu Galatasaraylı da sever. Abdurrahim Albayrak futbolcular için baba figürüdür. Derdin sıkıntın olur, Abdurrahim'in peşine koşarsın. Vesaire,
ve her
vesaire.
Zaman da Galatasaray'ın iyiliği için her şeyini de vermeye hazır bir adam. O yüzden de çok sevilese saygı duyulası bir adam.
İyi bir mentördür bir Abdurrahim Albayrak. İyi bir mentör. Fakat bu içindeki iyi niyet ona olumsuz yönde dönüyor çoğu yerde. Mesela şu yönetim kurulunda yer almak özellikle şu son dönemde onun için eksiydi. Yani en basitinden basketbol şubesinde beyler 3 tane yönetici var dedi Mustafa Cengiz. Ben basketbola değer veriyorum. 3 tane de buraya yönetici atıyorum dedi. Bir Mahmut Recevik, 2 Ömer Cansever, 3 Erol Özmandıracı. 3 tane yönetici atadı ve dedi ki beyler paramız bu. Bununla bana gurur duyulacak bir takım koyun ortaya. İlk 2 sene oldu mu? Oldu. Hepimiz iyi kötü kabul ediyorduk o 2 senelik takımı. İşte Nigel'ler, Ergen Ergasınlar. Tabii utandırmıyordu seni. Mücadele veriyordu. Kazanır kazanmaz mücadele veriyordu. Sonra bir baktık ki olayın içine, ya abi yeni sezona başlarken Galatasaray basketbol tarihinin, bak erkek kadın birleşik olarak söylüyorum, tarihinin en değerli oyuncularından biri Işıl Alp'ı. Yani bunu konuşmaya gerek yok. Işıl Alp, ben Galatasaray
Lüp basketbol dediği ya, zaman göğsümüzü gere gere söyleriz, efsane.
Akla gelecek ilk isimdir. Ve sen bunu mobbing yaparak gönderiyorsun. Mobbing yapıldı kızak. Mobbingi kim yaptı dediler, ne oldu dediler. Çıktı bu üç yönetici, Erol Özmandıracı özellikle, Aydınlık Gazetesi'nde röportaj verdi. Röportajda dedi ki, şube genel menajeri bunun sorumlusudur. Şimdi ben soruyorum abiler. Şube genel sorumlusu, genel menajeri Ömer Yalçınkaya'ydı o zaman. Şimdi Ömer Yalçınkaya Galatasaray'ın bir profesyonel çalışanı. Maaşla çalışıyor. Ben maaşla çalışanım. Semih benim yöneticim, patronum. Semih'in dediğim olur, benim dediğim mi olur?
Parayı veren dediğini yaptırır abi. Altına olan kuralı koyar yani.
Heh, burada çıktı patron olan Erol Özmandıracı, dedi ki Ömer Yalçınkaya mobbing yaptı, Işıl gitti, tutamadık. Güzel abicim, sen onu mobbingi yapacak alanı vermeyeceksin. İkincisi sen patronsun, sen Ömer Yalçınkaya'nın icabında görevine son vereceksin. Çıktın medyaya, kendi maaşlı elemanını, maaşlı çalışanını şikayet ettin, hedef gösterdin ve dedin ki bunun arkasında Yusuf Günay var. Sen bunu medya üzerinde konuşacaksın da çıkıp başkanınla konuşacaksın. Bu apayrı bir facia, fail, inanılmaz kötü bir yöneticilik örneği.
Evet ya, burada da aslında şeyi anlıyoruz yani, Galatasaray'ın yönetim zafiyetleri hep futbol şubesinde olan. İşte yapılamayan transferler, sağlanamayan konfor alanı, Fatih Hoca'yı sahada tutacak şekilde ilişkileri düzenleyememe meselesi üzerinden konuşuyor, ama bu yönetimin aslında zaafı olmayan bir alan yok. Yani yok. Sadece futbol değil, basketbol. Kaldı ki yani bu yönetimin ilk icraatlarından biri de aslında Okan, senin sürekli hatırlattığın gibi sözleşmesi devam eden Oktay Mahmuti'yi kalan ücretini de ödeyerek kovup yerine de Fenerbahçeli olduğunu bildiğimiz bir Ertuğrul Erdoğan'ı getirmek ve iki tane antrenöre aynı sezon içinde para ödemekti. Evet. Değil mi? Evet. Yanlış mı hatırlıyorum?
Şimdi ben bir parantez açacağım. Oktay Mahmuti'nin Galatasaray'a gelme nedenlerinden, o fikri verenlerden biri de benim. O zaman basketbol şube sorumlusu Can Topsakal da o istifa etmişti. Görevinden alınmıştı daha doğrusu. Dursun Özbek almıştı ondan. O dönem orada bir boşluk varken ben mevcut yönetim kurulu üyelerinden biri bana, bunu da açık açık söylüyorum, gecenin saat 1'inde telefon açtı. Bana Ahmet Çakı veya Duško Ivanović, Can Topsakal bana bu isimleri söyledi. Hangisini getirelim dedi. Ben de ona eğer bu iki isimden biri sezonun kalanına gelecekse, Erman Kunter gitmişti o zaman, göndermişler Erman Kunter'i. Yani bu ikisine kalacaksak Oktay Mahmuti boşta, gidip kendi hocamızı getirelim dedi. Niye bu ikisini tercih ediyoruz ki? Yani ne Ahmet Çakı ne Duško Ivanović, özür diliyorum. O dönem o kaosu kotarabilecek, o kaostan Galatasaray'ı çıkarabilecek, taraftar baskısını kırabilecek isimler değil. Ya Ahmet Çakı hala yok piyasalarda. Nerede bilmiyorum.
Yani büyük bir Galatasaraylı figürün şubede yarattığı etki futbolda da basketbolda da zaten çok bariz.
Yani Ergin Ataman'ı getirmen mümkün değildi. Evet. Mecburen Oktay Mahmuti boştayken Oktay Mahmuti dedim. Oktay Mahmuti geldi. İyi kötü bitirdi sezonu. işte seçim oldu biliyorsunuz.
Bu arada sonra şey, ben... abi lafını böldüm ama Oktay Mahmuti, evet, Cengiz seçildikten sonra istifasını vermiş miydi?
Vermedi.
Ha, yani öyle bir şey yok değil mi? Çünkü hani beni yok, bu getirdi, bunlar getirdi.
Yok anladım. Yok, tazminat ödeyip yolladılar adam.
Yok, öyle bir şey yok. Çünkü Oktay Mahmuti sözleşmeyi yönetimle değil, Galatasaray'la yapıyor sonuç olarak.
Doğru, doğru.
Yani Ahmet getirdi, Mehmet getirdi diye bir şey yok. Oktay Mahmuti'yle de şöyle bir şey var. Eurocup resmi o sitesine bir canlı mülakat verdi Oktay Mahmuti. Bu mülakatı verirken Oktay Mahmuti'nin sözleşmesinden biz nasıl çıkarızı düşünüyordu başkan ve yönetim. Çünkü bunu nereden biliyorsun diyeceksiniz. Hani bu bir iddiadır. Hı-hı. Nereden biliyorsun? İspatla mükellefsin. Basketbol şube sorumlularından, yöneticilerinden biriyle telefonla görüşmüştüm. O da bana Oktay Mahmuti büyük hoca, iyi hoca ama 1 milyon dolar eder mi demişti. Ben orada o vibe'ı almıştım. Bunlar bu adamı gönderecek diye. Ama sen bunu göndermenin bir yolu vardır. Onu bile, orada bile ayrılmayı beceremediler. Hem adama tazminat ödedin, hem gel yeni bir antrenör getirdin, ona para ödedin. Onun yanında bir ekip, yani... staff kurdun, ona para ödedin. Yani sen dedin ki ben mali zararı en aza indireceğim ama mali zararı çarpı iki yaptım bir anda.
Yani burada da yine aslında mevcut Galatasaray yönetiminin ilişki yönetiminde ne kadar başarısız olduğunu, aslında işte Belhanda'yla, Fatih Terim'le, efendim başka birçok örnekte gördüğümüz ilişki yönetimi problemlerini bir başka örneğini görüyoruz. Ve kaldı ki mesela şöyle bir algı var, bence bu örnek şu açıdan da değerli. Ya işte Mustafa Cengiz yönetimi başta böyle değildi, bu kadar problem değildi. Zaman içerisinde problemler çok arttı gibi bir algı var. Bunu da yine tabii futbol şubesinde olan biten skandalların yavaş yavaş artmasına paralel olarak okuyor insanlar. Ama baktığınız zaman yönetimin ilk icraatlarından biri bu. Yani aslında ilişki, evet, yönetimi hep problemliydi. Bu yönetim problemli. Her zaman problemliydi ilk günden beri.
Yani şey, Gomis'in Kayseri deplasmanına gitmemesi, işte hatta yani ben buna çok mesela inanmadım gerçi ama Gomis işte Mustafa Cengiz'i tanımamış asansörde, ondan dolayı
doğru,
işte.
O olay doğru.
Doğru ya mu? Şöyle, ben inanmamıştım yani,
Ben bu adamların yanında değildim bu olay olurken. Fakat başkan bu zamana kadarki icraatleriyle bu olayın doğru olma ihtimalini hayal ettiriyor.
Doğru.
Tabii tabii.
O olay doğru yani, birçok yerden doğrulama aldım o konuda. O gün orada bulunan, anlatılan, aktarılan, Gomis'in tanımadığı, kafasını sallayıp selam vermediği, bu yüzden bunu gönderin dediği.
Abi işte ben de şunu anlamıyorum. Yani gerçekten anlamıyorum. Şimdi hani Abdurrahim Albayrak falan diyoruz ya, çok iyi Galatasaraylı. Hadi, hı-hı, Yusuf Günay da eminim kendini çok iyi bir Galatasaraylı olarak görüyordur mutlaka. Sorsak öyle der yani en azından. Abi siz iki tane başkan yardımcısı olarak, ya başkan büyüklük sende kalsın. Bak biz senin kim olduğunu anlatırız. O da gelir özür diler. Bu işi tatlıya bağlatırız. Bu adam bu ligi kırdı. Tek başına kırdı bu ligi yani. Ve Galatasaray'ı çok rahat bir şampiyonluğa götürdü aslında baktığınız zaman. Biz hiçbir zaman şampiyonluğu kaybedecek gibi olmadık o sene.
Evet.
Hiç kimse düşünmedi yani şampiyonluğu kaybedecek. Fatih Terim geldikten sonra. Yani biz bu adamı kaybetmeyelim. Bak çok iyi bir adam yakalamışız. Yıllar sonra yine böyle bir, bunu doldurmak zor olur. Zaten FFP var, elimiz kolumuz bağlı. Kimse demedi mi abi bunu?
Dememiş.
Dememiş.
Yani.
O ya zaman senin bir lafın vardı. Yani.
Senin bir lafın vardı bu Belhanda Fes'inde. Mülkiyelilerin kafa yapısını bilirim. Bunlar kararı verir. O kararı uygular. Hiçbir şekilde onu bozamaz diye.
Tabii tabii. O şey vardı bizde biraz. Yani bir mülkiyeli olarak onu şey yapıyorum. Yani şöyle hani gerçekten hani ölçer, biçer, tartar, mevcut sonuçlarını da hesaplar, öngörür. Daha oradan da kolay kolay dönmez yani. Hani bu belli konularda tabii çok avantajına işler içinde bulunduğu organizasyon. Yani bu kararlılık, yolundan dönmeme, kararın, hı-hı, arkasında durma, organizasyonel tutarlılık anlamında bunlar çok değerlidir. Fakat Türkiye'de yıllardır siyasette de sporda da çok yanlış anlaşılan bir şey var. Hani istikrar, neyde istikrarlı olunduğundan bağımsız olarak iyi bir şey zannedilir. Hayır.
Değil.
Hiç alakası yok. İstikrar eğer kötü bir gidişatta varsa seni uçuruma sürükler. Dolayısıyla hep destek, tam destek, ne olursa olsun başkanın arkasındayız, ne olursa olsun yönetimin arkasındayız. Kafa yapısı, mentalitesi de hiç iyi bir şey değildir. Çünkü uçurumun kenarına gelmiş otobüsse motor arkadan itmeye, o itiş, hı-hı, gücünü vermeye devam ederse otobüs uçar uçurumdan. Yani neye destek olduğuna dikkat etmen lazım. açıkçası. Kesinlikle. Bazen de tutup geri çekmek lazım. Kaldı ki Galatasaray Türkiye'de bunu yapma gücüne ve bunu yapma geleneğine haiz de tek yapı aslında, tek büyük organizasyon. Bunu da söylemek lazım. Şimdi Fenerbahçe yıllarca tek bir başkanın hakimiyetinde kaldı. Bir kere başkan değiştirdi. Şimdi yıllarca da başka bir başkanın hakimiyetinde kalacak. O başkan vazgeçmediği sürece. Evet. Şu Galatasaray öyle değil ama.
Muhalefet yok ona yani.
Tabii demokratik seçimle başkan değiştirebilen tek büyük organizasyon Galatasaray şu anda. Yani dolayısıyla abi hiç mi kimse demedi ya başkanım ne yapıyoruz biz? Hani biraz fazla mı oluyoruz acaba diye. Kimse demedi. Kimse demiyor. Şimdi ne olacak peki? Yani şimdi Galatasaray'da seçim rüzgarlarını başka bir programda konuşacağız. Başkan adaylarını ve onların listelerini ve olabilecekleri değerlendireceğiz ama en nihayetinde şöyle bir durum var ortada. İnkar edilmez bir gerçek var. Fatih Terim'in de Abdurrahim Albayrak'ın da zaman zaman konuşmalarını dile getirdiği. Şimdi ortada ciddi bir para döndürme, bir kasa kolaylığı problemi var belli ki.
Evet.
Bunun üzerine sözleşmesi biten oyuncular var. Bunun üzerine opsiyonu dolan Onyekuru gibi bir meselemiz var. Kiralık aşkımız. Onun sözleşmesinin bağlanması meselesi var. Hocanın sözleşmesi bitti. Onun sözleşmesinin bağlanması meselesi var. Yani aslında Galatasaray'ın her biri birbirinden önemli, çözülmesi gereken 4-5 kalem problemi var. Ve mevcut başkanın ne bunları çözmeye ne de bunları çözecek başkan adaylarına yol vermeye niyeti var gibi görünüyor bir yandan.
Yok.
Yani şimdi mesela şöyle bu çok basit bir örnek vereyim. Onyekuru'nun bir opsiyonu var. 4.350.000 euro bedeli karşılığında bonservisinin alınmasıyla alakalı. Bunun son tarihi 11 Haziran. Yani 11 Haziran'a kadar Monaco'nun artık hangi bankada UniCredit'te mi, Santander'de mi, hangi bankada hesabı varsa gidip bu parayı yatırmamız gerekecek Onyekuru'yu almak için. Onyekuru'yu alacak mıyız? Onyekuru'yu almamız gerekiyor mu? Bu sorunun cevabını verecek teknik direktörün sözleşmesi ortada yok. Yani Fatih Terim'in
sözleşmesi. Şu an Galatasaray'ın hocası yok.
Evet yok şu anda yok. Yani Onyekuru'yu alamayacak bir hoca yok şu anda. Yani Fatih Terim'in sözleşmesi de Onyekuru'yu tutmak ister Fatih Terim ama kendisinin şu anda sözleşmesi
Fatih Terim
yok.
Kalacak mı?
Şimdi işin kötüsü şöyle bir durum var.
Maalesef.
Bu Ünal Aysal döneminde daha hoca belli olmadan bağlanan bir takım transferler vardı hatırlıyorsunuz. Mesela Elmander öyleydi.
Evet.
Ve bu camia refleksiyle bağlanmış. Yani kim gelirse gelsin Elmander iyi bir opsiyon olacak bize. Bu takım için iyi bir opsiyon diyecek bir yönetim içi futbol aklı vardı Galatasaray'da. Şimdi bu da yok. Yani şu mesela çok net. Abi Onyekuru iyi olduğunda Türkiye'de muadili olmayan bir futbolcu. Çünkü Türkiye'de ne zemin, ne saha şartları, ne hakemler, ne rakip takım, ne de senin oyuncu kaliten zaten topu pas yaparak oyunu hızlandırmana müsaade edecek bir şekilde oynamana engel oluyor. Tamam mı? Yani işte 11-0-0 çıkıyor takım senin karşına yani. Hani hepsi elinden gelse çizgiye dizilecek yani takımlar. Şimdi bunlara karşı oyunu pasla hızlandırmak öyle kolay olmuyor. Senin elinde de en azından işte bir Fornals'ler efendim söyleyeyim ya da işte Villarreal'in orta sahasında bulunan işte Trigueros'lar bilmem neler falan olmadığı için sen zaten böyle kadife ayaklı adamlarla pas yapamıyorsun. Öyle bir oyun oynamana müsaade eden bir yapı da yok.
Evet.
Hiçbir şekilde. Dolayısıyla Türkiye'de topu, oyunu sadece topla hızlı oyuncularla ve topsuz hızlı oyuncularla hızlandırabiliyorsun. Bu anlamda ne Onyekuru'nun ne Kerem'in emsali yok değer açısından Galatasaray'da. Çünkü tamamen oynanan oyunu değiştiriyor sahada. Şimdi dolayısıyla Onyekuru zaten her zaman takımda olması gereken bir oyun opsiyonu senin için. İster yedekten gelsin, ister 11'de oynasın. Ve buna konan opsiyon da gerçekten çok cüzi bir opsiyon. Çünkü Onyekuru zaten formda olduğunda 15-20 milyon euroluk topçu baktığın zaman.
Evet.
Sen bunu 4,5 milyon, 5 milyon euroya toplamda kiralamasıyla beraber alabilecek durumdasın. Yani bunu Fatih Terim de takımın başında olsa, işte şimdi Karagümrük'teki performansıyla Galatasaray taraftarlarının birkaç sene sonra takımın başında görmeye yavaş yavaş ısındığı Farioli olsa, başka herhangi bir teknik direktör de olsa, eğer Guardiola gelmeyecekse kulübün başına, çünkü Guardiola'nın pas kalitesini beğenmez, ama birkaç zaman daha Guardiola'yı getiremeyeceğimizi tahmin ediyoruz. Herhalde Galatasaray'ın başına değil mi? Şöyle bir 30 yıl falan. Dolayısıyla Onyekuru her teknik direktörü takımında görmek isteyeceği bir oyuncu. Dolayısıyla bu artık koç kararından, teknik direktör raporundan falan bağımsız bir durum yani. Onyekuru'yu bu parayı alma fırsatın varsa bunu bir arazi yatırımı gibi düşün. Al gerekirse 6 ay sonra satarsın aynı paraya.
Değerlenir.
Çünkü asla abi, değer kaybedecek bir oyuncu değil yani.
Onyekuru bize kiralık geldiğinde hatırlayın zaten 15'e mi ne gitti Monaco'ya? Evet. Yani değerini tabii buldu gitti.
Tabii.
Yani
tabii
bu adam yine o ritme çıktığı zaman yine o parayı ödeyecek. Sana yine kazanacak.
Aynen öyle.
Burada
kaldı ki seni da şampiyon yapacağı için o paradan çok daha fazlasını da sana başka türden
kazandıracak. Tabii burada olay şeye dönüyor. Şimdi dinleyiciler ilk yayın olduğu için pek hakimiyetleri belki yoktur. Biz Tau Sports adlı organizasyonun içinde Avrupa'dan spor kulübü özellikle futbol branşında satın alım, planlama, finanslama, organizasyon şeması gibi işlerde de yer alıyoruz. Ve bizim bir Azerbaycanlı bir yatırımcımız vardı. Yani adam 5 liralık yere 1 lira teklif ediyordu sürekli. Yani işin içinde hep için gene pazarlığı oluyordu. Yani merak edenler London News'e verdiğimiz röportajı okuyabilirler. Fakat olay şu. Yani bir şeyin ederi neyse o ederi verip değer kazanmasını sağlamak senin elindir. Yani 5 liralık şey ya bu 5 lira istiyorlar acaba beni kazıklamaya mı çalışıyorlar diye bakmamak lazım.
Yani malı bunun satarken değil alırken kazanmışsın diyorsun.
Yani. Aynen öyle abi, aynen öyle ya. Yani 5 liralık bir şeyle pazarlık yaparsın, tabii ki yaparsın. Fakat 5 liralık şey 50 kuruş önermezsin. 5 liralık bir ürüne 3 lira önerirsin. Arada bir makas üretirsin, o makas üzerinden yaparsın işte. 3 lira sen açarsın, o 5 liradan açar, 3.75-4 civarında el sıkışırsın.
Dolayısıyla aslında şu anda konuştuğumuz şey şuraya çıkıyor değil mi? Yani doğru anlıyorum. Onyekuru'nun Fatih Terim'in olup olmamasından ve onun raporundan bağımsız bir şekilde mevcut opsiyonunun iyi bir alışveriş olduğunu kesinlikle görüp takdir edip bunu bağlayacak bir yönetim aklına ihtiyaç var.
Kesinlikle yani 4.3 milyon euro vereceksin alacaksın. Bu çocuk bir sezon top oynadığı zaman sana zaten 10-15 milyon kazandıracak.
Bir de adam büyük Galatasaray'la şaka maka. Yani
ya adam utanmasa Monaco Prensi'nin önünde açlık grevi yapacaktı gelmek için ya.
Evet, evet. Yani ve hani vardır böyle oyuncular. Dokunun tuttuğu ve Galatasaray her zaman Galatasaray dokusuna uygun oyuncularla başarılı olmuştur aslında.
Yani
Mustafa biz ne zaman böyle ya, çok paramız olsa ve ya abi önemli olan ruh değil, teknik özellikler, dur biz çok iyi bir kadro kuralım desek hep patladık orada. Bak seri Enzonzi Lemina orta sahası.
Ya o inanılmaz yani, bir şeydi kağıt üstünde.
Tabii.
Ama tutmadı.
Aynen öyle.
Yani bir seri tuttu oradan ki seri bu sezon olsa çok fark yaratabilirdi.
Şampiyon olurduk yine. Yani şimdi zaten hani iki averajla şampiyonluğu kaybetmenin tabii böyle bir konforu da var. Bugün herhangi bir konuda futbol takımında herhangi bir şey daha iyi olsaydı dediğimiz her şeyin sonunda o zaman şampiyon olurduk. Şey yani, ekleyebiliyorsun. Cümlesi ekleyebiliyorsun.
Arada bir maç puan farkı yok sonuçta. Yani bunu çok rahat